Post-Time. Post-Time.
Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz. Sizleri programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana konuğumda da sevgili Sefa Aktan ve programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem, Spor Daima ekibi olarak bir kez daha karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima programında son haftalarda ağırlıkla voleybolumuzu konuşuyoruz, kadın voleybolumuzu konuşuyoruz. Voleybol tarihimizde öne çıkan kulüpleri ve daha da önemlisi isimleri konuşuyoruz. Bugünü de sevgili rahmetli Cengiz Göllü'ye ayıracağız. Çünkü Türkiye'de voleybol denince Cengiz Göllü gerçekten bir marka. Bu konuşmayı yaklaşık 30 dakika sürecek bu programı konuşmayı sevgili Özkan Pekesen'le yapacağız. Özkan da şu anda telefon hattımızda. Daimi dinleyicilerimiz biliyorlar. Özkan Pekesen aynı zamanda da programımızın daimi konuğu ve danışmanı. Cengiz Göllü sevgili dinleyiciler 28 Mart 1938'de Ankara'da doğuyor. Spora handbolle başlıyor. Sonra voleybola ilgi duyuyor. Sırasıyla Demirspor, Kale İstatistik, Muhafız Gücü ve İstatistik takımlarında oynuyor. 1966'da antrenörlüğe başlıyor. Cengiz Göllü voleybol antrenörlüğüne başlıyor ve o dönemde 28 yaşında. 1973'te Eczacıbaşı Voleybol Şubesi'nin teknik direktörlüğüne atanıyor. Hem kadın hem erkek voleybol takımlarının başında yer alan bir isim oluyor. Eczacıbaşı'nda görev yaptığı 21 sezon boyunca sayısız oyuncu yetiştiriyor. Eczacıbaşı'na 29 Türkiye şampiyonluğu, yüzü aşkın kupa kazandırıyor kadın ve erkek kategorilerinde. Uzun yıllarda kadın voleybol milli takımını çalıştırıyor ve bizim de birkaç haftadır kadın voleybolunu konuşurken, kadın voleybolunda dünya çapında geldiğimiz noktaya vurgu yaparken hep atıf yaptığımız bir isim de Cengiz Göllü. İşte bugünlerin temelleri ta 70'lerde atılıyor. Bunu bir kere daha Cengiz Göllü üzerinden de görüyoruz. Burada bir virgül koyayım. Yine Özkan'ın hazırladığı notlar benim elimde. İlerleyen dakikalarda yine bu notlara da başvurarak ilerleriz. Ama şimdi Özkan'ın da konuyla ilgili bize aktaracakları var. Sevgili Özkan Pekesen hatta. Özkan merhaba.
Merhaba, teşekkür ederim.
Nasılsın Özkan?
İyiyim, gayet iyiyim.
Evet, sesin de gayet iyi geliyor. Cengiz Göllü'yü analım istiyoruz. Birkaç haftadır biliyorsun voleybolumuzu konuşuyoruz, kadın voleybolumuzu konuşuyoruz. Kadın voleybolcularımız gerçi Avrupa üçüncüsü olarak üzerlerine düşen vazifeyi bu dönem için yaptılar ve artık dinleniyorlar. Erkek voleybolcularımızın yolu şimdilik devam ediyor. Sekizli finallere kalmak için. Onlar da Sırbistan'la ilerleyen günlerde maç yapacaklar. Ama dilersen Cengiz Göllü üzerinden biz devam edelim. Benim yine senin bize gönderdiğin metin üzerinden dinleyicilerime aktaracaklarımın şimdilik bir kısmı bu kadar olsun. Sen bakalım nereden devam edeceksin?
Şimdi Cengiz Göllü'den bahsetmeden hemen önce bir istatistikten başlayalım dilersen konuyu abi.
Tabii ki.
Dünya voleybolunda kadınlar kategorisinde şu an 4. Türkiye. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şey. ABD, Çin ve Brezilya'dan sonra 4. Şimdi bu kadar önemli bir spor dalında bu kadar üst seviyeye yükselmenin de ciddi bir hikayesi var. Bu hikayenin de tabii ki temellerini atan kişiler var ki bugün konuşacağımız Cengiz Göllü de yani neredeyse tam da bu işi yapan kişi. Yani taşın altına döneminde çok zorlu koşullarda taşın altına elini koymuş ve ciddi anlamda bu işe kendini adamış bir isim.
Ve ne mutlu ki sonuç da almış bir kişi değil mi?
Fazlasıyla çünkü dediğim gibi bakın yani herhangi bir spor dalını düşünün. Farklı bir spor dalını Türkiye'de icra edilen. Dünya dördüncüsü olduğumuz işte kısa aralıklarla da olsa sürekli Avrupa'nın ilk üçünde bulunduğumuz İşte geçen olimpiyatları hep birlikte seyrettik. Neredeyse tepeye kadar gideceği bir şeyi hissettiğimiz, oyununa güvendiğimiz ciddi bir milli takım var. Dolayısıyla burada çok önce atılmış dediğim gibi bir takım temeller var. Belki onun şununla bir alakası var. Hani diğer spor dalları biraz daha önde ülkemizde, örneğin futbol gibi. Kendi içerisinde o yalnızlığını bir avantaja dönüştürebilmiştir branş voleybol. Dolayısıyla yani biraz gözlerden uzak, çok daha iyi bir plan ve program dahilinde çalışan bir takım eğil ellerin içerisinde harmanlanmış.
Çok önemli bir şey yapıyorsun. Bunu birazcık böyle bir küçük parantezle biraz açalım istiyorum. Yani bazen gözlerden ırak olmak da artıya döndürülebiliyor, değil mi? Bu sefer çok fazla karışanın, görüşenin olmadığı için, çok fazla manipülasyon yaşanmadığı için sen bir hedef çizgisinde gidebiliyorsun. Sanki voleybolda da böyle olmuş, bunu aktarmaya çalışıyorsun diye anladım. Doğru mu anladım?
Elbette. Çünkü şey var yani, bütün gözler üzerinizde olduğu zaman bu güzel bir şeydir. İnsanı bir anlamda motive eden başka bir motivasyon kaynağıdır. Ama bazen sizin görülmemeniz de sizi daha fazla motive edebilir.
Tabii.
Yani bir ön plana çıkma çabası ve yaptığınız spora olan inanılmaz sevginiz de, işte o metinde ve sana ilettiğim metinde de var. Yani bir takıntı haline getirmek gerekiyor. Tamamen o işte ilgilenmek gerekiyor. Bu voleybol tarihimize baktığımız zaman da bu gerçekten fazlasıyla konu üzerine düşünülmüş. Mesela 60'larda işte bir ciddi şey, yokluklar dönemi var. O dönemden başlayan çok ciddi bir takım çalışmalar var.
Biraz bahsetsene da, o yokluklar dönemini. Hani biz arada böyle program dışında da sohbetler ettiğimizde de sen vurgu yaparsın ona. Mesela Cengiz Göllü'de de sanıyorum bu yaşanmış, takımın, o çalıştırdığı takımların her manada her şeyi gibi bütün gerekli gereksiz detaylarla bile uğraşmak zorunda kalan piramidin en üstündeki bir isim. Bugünden bakınca inanılmaz bir efor. Bunu biraz bize detaylı olarak anlatsana.
Şimdi şöyle, eski futbol diyorum, özür dilerim. Voleybolun duayenleri sürekli olarak söylerler. Yani bu 50 ve 60, özellikle 60'tan 70'e kadar olan bölümdeki Cengiz Göllü'yü Eczacıbaşı'nın başında mesela 70'ten sonra görürüz. 73'ten sonra görürüz.
Evet.
Ama oraya gelene kadar bile çok ciddi bir sıkıntı var. Yani tek kelimeyle tırnaklarıyla gelmişler gerçekten hepsi. Cengiz Göllü başta olmak üzere. Mesela takımla ilgili yapılması gereken şeyler vardır, bilirsin. İşte deplasmana gidilecek. Oyunculara bir takım ödemeler yapılacak. Bir antrenman sahasında işte çok basit bir şey gibi gelebilir ama voleybol topları oraya götürülecek. Voleybolcular bir şekilde antrene edilecek. Onların psikolojik sorunlarıyla ilgilenilecek. Bakın bunların hepsi ayrı birer departman. Şu an voleybol takımlarında hep bu departmanlar ayrı ayrı ve hepsinin ilgili görevli kişiler var. Ama Cengiz Göllü'nün dönemine gittiğimiz zaman tamamen kendisinin ilgilendiğini görüyoruz. Yani öyle bir insanüstü çaba ki bu. Dediğim gibi bir takıntı haline getirmezseniz eğer mesleğinizi, takıntıyı burada pozitif anlamda kullanıyorum.
Evet.
Gerçekten o işin altından kalkmaya şeyseniz, yani çok ciddi bir eforla sarf ederek yapabiliyorsanız anca başarılı olabiliyorsunuz. Ve zaten mesela şöyle bir durum var. Bakın yine eskiler anlatır uzun uzun. Milli takımda bile mesela bir forma giyiliyor. O formalar daha sonra maç sonrasında toplanıyor, temizleniyor ve bir rafa kaldırıyor. Daha sonra seçilecek farklı isimler aynı formayı giyiyor. Yani o kadar uzun meseleler ki bunlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunun altından çok iyi kalktı. Özellikle dediğim gibi voleybola gönlünü vermiş bir takım isimlerle birlikte. Cengiz Göllü ile birlikte mesela bir takım isimleri de anmamız gerekiyor bugünlere gelişimde.
Analım, tabii ki analım.
Mesela bir başkası Enver Göçeler. Rahmetli. Enver Göçener de mesela Leipzig Üniversitesi tarafından mesela dünya spor tarihine hizmet madalyası almış bir kişi. Yani voleybola olan katkıları bütün dünyaca kabul ediliyor.
Bakın, Enver Göçener dedin değil mi sevgili hocam?
Evet. Bu ismi neden aldım? Çünkü Cengiz Göllü bir takım şeylerden kendine bir motivasyon sağlıyor ama hani hep bilirsiniz bir takım rakipleriniz olursa o da ayrı bir motivasyon kaynağı.
Tabii. Bir rekabet duygusu ileriye taşır birçok noktada, değil mi?
Aynen öyle ve Enver Göçener'le ciddi bir rekabeti var. Mesela Enver Göçener ismi söylendiği zaman mesela Sönmez Filament'ten bahsetmek lazım. Uzun uzun ama belki biraz uzun sürer. Hani o hep hafızalarda kalan bir takımdır, hatırlarsınız.
Çok doğru. Sönmez Filament de bir dönemin, değil mi, fırtına gibi esen voleybol takımlarından biriydi, evet.
İşte işte Cengiz Gölü ile de rekabeti var. Farklı zamanlarda milli takımda çalışıyorlar. Önemli dereceler elde ediyorlar. Yani Cengiz Gölü bütün bunları yaparken dediğim gibi kendisini bir şekilde daha da motive hale getiren rakipleri de var. Ama bu rakiplik her zaman çok ciddi, yani çok ciddi bir dostlukla da birlikte gidiyor.
Tabii.
O tarihi okuduğumuz zaman. Mesela Cengiz Gölü'nün ölmeden önce yayınladığı, oturup sevenlerine imzaladığı, kendi ismini taşıyan kitabında bu böyle nakış nakış anlatılır zaten. Hı-hı. Zaten başarısının ipuçlarını, şifrelerini o kitapta görebiliriz. Hı-hı. Halen şey yapan, yani satışta olan bir kitaptır.
Ne zaman basıldığı konusunda bir bilgin var mı? Hani dinleyicilerimize aktarabilir miyiz? Bayağı eski mi, yakın dönem mi, bir bilgin var mı?
Yakın dönem bir sayılır aslında. 2004 diyeyim artık. Ama şey var, yani voleybol hakkında öğrenmek istediğiniz ne var ne yok Türkiye'nin yakın tarihiyle ilgili bu kitapta çok net olarak mevcut. Kendi biyografisinin dışında zaten ülkede voleybolun nasıl oturduğundan da bahseder. Hı-hı. Mesela şöyle bir cümlesi vardır. 1955'te okul bahçelerinde başlayan bir arayışın 2011 yılına kadar giden hikayesidir. Bakın 55 ve 2011.
Yarım asırdan fazla, değil mi?
Evet, 55-56 yıllık bir dönem bu, evet. Ve orada inanılmaz hizmetler var. Devamında da Cengiz Gölü'yü yine görürüz. Milli takım koordinatörü olarak. Yani tamamen kendini, hayatını olduğu gibi bu işe harcamış. Çok farklı biri. Mesela oyuncuların söylemiyle şöyle de bir durum da vardır. Yani dönemin Avrupa kompleksini, başka cümle bulamıyorum. Hı hı. Çünkü net olarak bunlar söyleniyor oyuncular tarafından. Ortadan kaldırmış kişi. Bir spor adamı değil. Bir voleybolla sınırlanacak biri değil, tam bir spor adamı.
Şimdi
kimlerine göre mesela Cengiz abi.
Tabii.
Yani her şeye o ortamda kendini çok net ifade edebilen, insanlar üzerinde ciddi izler bırakmış bir kişiden bahsediyorum.
Şimdi Avrupa kısmında hemen bir virgül koy. Ben yine ilettiğin notlardan devam edeyim. Sevgili dinleyiciler, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir kez ikincilik, bir kez dördüncülük elde ediyor Cengiz Gölü'nün takımları, kadın takımları. Aynı kulübün erkek takımı bir kez Avrupa Şampiyon Kulüpler ikinciliği, bir kez de Avrupa Kupa galipleri dördüncülüğü kazanıyor. Eczacı başından ayrıldıktan sonra devam ediyor Cengiz Gölü. 93-2006 arasında sırayla Galatasaray, Karşıyaka, Söke Spor ve Beşiktaş kadın voleybol takımlarında çalışıyor, bilgisini, deneyimini aktarıyor. 2007-2011 arasında milli takımlar genel koordinatörü oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Bursa'da Cengiz Gölü Voleybol Salonu yaptırılıyor ve salon 15 Haziran 2013'te açılıyor. Cengiz Gölü evlilik dönemi içinde iki kızın babası, kızlarından birini de yine voleybol dünyası çok yakından tanıyor, Arzu Göllü. Cengiz Göllü'yü 20 Aralık 2014'te 76 yaşındayken kaybediyoruz. Ama bakın, vefatından 7 yıl geçtiği halde biz yine programlarda sevgiyle, saygıyla, rahmetle anmaya devam ediyoruz Cengiz Göllü'yü. Ve o ismin arkasında hangi emekler olduğunu aktaralım ki geride kalan kuşaklar bugünü, bugünden de yarını oluştursunlar diye. Şimdi yine Özkan buradan devam etsin istiyorum. Ben, evet Özkan, ben bu şekilde aktardım dinleyicilere. 2014 20 Aralık'ta 76 yaşında, aslında bugünün koşullarında genç denebilecek yaşta kaybediyoruz Cengiz Gölü'yü.
Öyle, gerçekten üzücü bir durum ama hani yaptıklarına baktığımız zaman da hayatınız dolu dolu, hem de çok pozitif şeyler yaparak geçirmiş.
Tabii,
çok
tabii.
Örnek bir insanla karşılaşıyoruz. Bir başka ayrıntıdan bahsedeyim.
Lütfen.
Şimdi en başta söylemiştik ki hem Eczacıbaşı'nın kadın voleybol takımını hem de erkekleri, hı hı, bir şekilde üstleniyor. Çok ağır bir yük ama altından öyle bir kalkıyor ki, mesela şu an halen Türkiye'de belki de bir eşi olmayan erkek voleybolcuları da yetiştiren kişi kendisi. Hı hı. Mesela bir başkası mesela Semih ve Serap adlı iki oyuncu var ki o dönem büyüklere Boronkay ve Eczacıbaşı rekabetinin iki şeyidir, böyle baş aktörüdür. Ki TRT'de o zamanlar
izlerdik, değil mi? İzlerdik, evet.
Sen çok daha iyi hatırlayacaksındır. Dolayısıyla ciddi anlamda bu iki oyuncu televizyondan da verilmesinden dolayı bütün Türkiye'nin ilgisini çekiyor ve hakikaten voleybol yavaş yavaş farklı bir yere gitmeye başlıyor. Bugün yine bu isimlerle yapılan röportajlarda hep aynı şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki Türk voleyboluna dokunan isim ama her anlamda.
Hı hı.
Yani kadın voleybol olsun, erkek voleybol olsun. Bizim işte o Büyükdere Bronkay ve Eczacıbaşı rekabetinde ki hem Semih hem de Serap yine ikisi aynı takımda, farklı takımda karşılıklı her şekilde oynuyorlar. Anılarından bahsederken o dönemi mesela örneğin Semih'in bir anısı var.
Hı hı.
Şeye gidiyor spor salonuna fakat giremiyor, gecikmiş. Diyor ki ben Semih'im, beni almanız gerekiyor. Dışarıda görevli insanlar onun Semih olduğuna inanamıyorlar. Öyle bir seyirci var. Dolayısıyla salonların tıka basa dolması, işte efendim voleybola olan bu inanılmaz ilgi o dönemde, ya bugün günümüzde yeniden tekrar özellikle kadın voleyboluyla pik noktasına geldi. Bütün bunların altında yani voleybolla ilgili neyi karıştırırsanız karıştırın, hangi metni okursanız okuyun.
Bir şekilde Cengiz Göllü ismiyle.
Mesela EFA'dan da açıklamalar var. Şöyle söylüyor. Biz Eczacıbaşı'nda basketbol oynarken voleybol takımı bizim maçımızdaydı. Biz voleybol takımının maçındaydı. Bütün bu birlikteliği sağlayan, farklı branşlar arasındaki birlikteliği sağlayan kişi de Cengiz abiydi.
Cengiz Göllü'ydü.
Şimdi... Aynen yani bütün spor camiasıyla ilgili biri. Hatta şöyle de bir tanım var. Sporculuk sahada kalan bir şey değildir. Bir tabii. Hayat tarzıdır. Bütün davranışlara yansıyan bir davranış biçimidir de biraz çevresine tamamen yansıtan bir adamdan bahsediyor.
Bir kültür, bir kültür değil mi? Olumlu manada bir kültür, o da bir kültür, spor kültürü.
Yani evet siz bir sporla uğraşıyorsunuz, tamam orada antrenman yapıyorsunuz, bir şekilde kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz ama çok farklı bir karakter sizin hiçbir şekilde düşünmediğiniz şeyleri size verebiliyor. Daha önceki programlarda da söylemiştim hani bu son dönemde teknik adamların takım sporlarındaki etkisinden bahsederken
evet.
%100 bir etkisi olduğundan bahsetmiştim işte. Yani gerçekten bütün onunla çalışmış herkes %100 bir verimden bahseder. Gerek oyuncu, antrenör ilişkileri olsun, gerek teknik taktik konular olsun. Ve bu adam bakın şöyle de açıklıyor kendini. Diyor ki bütün bu başarıları falan bir kenara bırakmamız lazım.
Hı hı.
Şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki hepimiz aynı takımdayız. Kadınlarıyla, erkekleriyle. Ama çıkış noktamız okul bahçeleri diyor. Bu kadar önemli başarılarından bahsettiğim...
Çok önemli bir vurgu yapıyor değil mi burada da?
Yani bir bilge var. Yani abartmıyorum ben. Bir bilgeyle konuşuyorsunuz. Kendi bilgeliğini spor üzerinden bir şekilde yansıtıyor.
Evet. Şimdi,
dolayısıyla şey var. Zaten meyveleri de nasıl toplandı? Bugün işte
bugün o meyveleri topluyor Türkiye'de voleybolcularımız değil mi?
Programa başlarken de söylediğimiz gibi işte bakın erkek milli voleybol takımımızı seyrediyoruz. Kadın voleybol takımımızı seyrediyoruz. Tamam bir şekilde o maçlar anında bir takım eleştiriler, geçen hafta da yaptığımız gibi bir takım cümleler kuruyoruz ama şimdi bu cümlelerin tamamen sebebi ciddi bir akıl ya da ona omuz vermek.
Bir de şu var biliyorsun var. Yani eleştiri yıkmak için değildir de daha iyiye ulaşmak içindir aslında.
Elbette,
biz toplum olarak eleştiriyi yanlış anlıyoruz. Eleştiri, hakaret etmek, işte yolunu kesmek, motivasyonunu azaltmak için değildir. Sen burada yanlış yapıyorsun. Doğruyu böyle yaparsan daha iyiyi görebilirsin, yaşayabilirsin, yaşatabilirsinin de aslında bir nevi mesajıdır. Doğru kullanılırsa, yıkmak için yapılmazsa, değil mi?
Elbette bir şey var yani. Bize öyle bir voleybol gösterisi sundular ki daha önceki yayında da söylediğim gibi hani bir maçı seyrettiğin zaman maçın nereye doğru gittiğini görürsünüz yani.
Hı hı.
Tamam Türkiye bizim memleketimiz kendi takımımız büyük kalben büyük bir
zaten seveceğiz diyorsun ama tarafsız olsak da severiz diyorsun değil mi?
Elbette ve seyrederken yalnız oyunun devamında hani yenilmeyeceğinizle ilgili de bir iç ses sizi sürekli dürter. Yani der ki durum iyiye doğru gitmiyor ya da kötüye doğru gidiyor çok iyi gidiyor der. Biz milli takımı seyrederken özellikle kadın voleybol takımımızı hep iyiye doğru gittiğini hem dışımızdan yani konuşarak söyleyebildik hem de içimizdeki iç ses bize bunu sürekli
tabii.
hatırlattı. Dolayısıyla çok rahattık. Ve beraberinde çok ciddi bir beklenti geliyor ister istemez.
Tabii. Şimdi yani Özkan ki, evet. 3. bölüme girdik artık hani programda son 10 dakika yine bu notlar üzerinden biraz böyle gidelim istiyorum. Şimdi önemli bir şeyi hep vurguladık. Aydan Sivuşçu da biz biliyorsun bir programda enine boyuna hatta 2 bölüm halinde anmıştık. Türkiye'de basketbol denince Aydan Sivuşçu da bir markadır rahmetli. Ve onun da hala basketbolda çalıştırdığı takımla kurduğu, kazandığı şampiyonluk rekoru kırılmış değil biliyorsun.
Evet.
Cengiz Göllü'nün de böyle bir rekoru var. üst üste 17 kere Türkiye şampiyonluğunu kazanıyor Eczacıbaşı. Ve 1980'de Avrupa'nın bir numaralı kupasında final oynuyor ve kadın voleybolunda da bir manada işte mührünü vuruyor. Ve bu yolla, açılan bu yolla bugün de Emlak Bankası ve Vakıfbank, özellikle bugün de Vakıfbank o kupayı ya da o başarıyı bugün omuzlayan takım olarak yine dünya ve Avrupa klasmanında, değil mi?
Zaten Cengiz Gönül'ün bu başarısı devamında bizim bu üç büyükler olarak tanımladığımız Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ciddi anlamda yani hareketlenmesini sağlıyor. 2000'lere doğru mesela Fenerbahçe, devamında işte Galatasaray ciddi anlamda yatırımlar yapıyorlar. Çünkü ortada gerçekten şey var, bir başarı var. Ve çok ilginç bir istatistik var, onu da hemen belirteyim. Mesela voleybola olan ilgide kadınlar erkeklerden daha aktifler. Yani kız çocuklarımız çok ilgi gösteriyor. Hı hı. Hatta bir oran verilmiş, ben bunu okuduğum zaman çok şaşırmıştım. 1'e 7 bin gibi. Yani 1000'e 7 bin gibi bir oran var. Yani bir kişi gidiyorsa erkeklerden, 1000 kişi gidiyorsa 7 bin kişi kızlardan gidiyor. Çok hı hı. Ciddi bir şey var, ilgi var. Çünkü biliyorsunuz bu temassız bir spor, bir salon sporu. Dolayısıyla
sakatlanma riskinin görece daha az olduğu bir spor, değil mi? Temas evet, olmadığı evet. için, evet.
Evet, dolayısıyla yani daha bir ilgi var. Bu işte istatistiğin de başarıda da gerçekten karşılığını da görüyoruz. Yani bu istatistikler hani bir takım şeyleri tam vermese bile ciddi verilerdir aslında. Bir ismi daha anmak istiyorum ben mecburen, çünkü bu bir vefa borcu.
Lütfen.
Değer Eraybar'dan da bahsetmek gerekir. Hı hı. Ki bütün Cengiz Gönül'ün kariyeri ve Türkiye'deki voleybol tarihi boyunca gazetelerde özellikle yazdığı yazılarla bu sporun ülkede çok gelişimi adına çok şeyler yapıyor yani. Hiç durmadan voleybol haberleri yapıyor ve bir şekilde sporcularla röportajlar yapıyor. Çok ilginçtir. Kendisi de zaten eski milli bir voleybolcu ve Galatasaray'da oynamış, 100'den fazla milli olmuş ve 92 kere takım kaptanı yapılmış bir isim. İşte Cengiz Gönül'ü anarken, Türk voleybolundan bahsederken mutlaka bu ismin de anılması gerektiğini düşünerek bunu araya sıkıştırdım.
Araya sıkıştırmış olmayalım da yani. Araya sıkıştırmış olmayalım da emek emek anmış olalım, değil mi? Bir deyim ama evet, evet.
Tabii daha doğru bir tabir oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bütün bu isimlerden bahsetmek gerekiyor işte. Toplarsam konuyu, toparlarsam daha doğrusu. Hı hı. Yani bir masayı tutmak gibi sadece bir kişi bir köşesinden kaldırmamış. Çok mesela basın tarafında işte Değer Eraybar var. Bir başka yerde bir rekabet ettiği bir antrenör var. Kendi çabası var ve oyuncuları var. Birlikte o voleybol masasını kaldırıp istedikleri yere koyabilmişler. Ve biz bugün onun üzerindeyiz zaten. Dolayısıyla büyük bir keyifle oturup izliyoruz. Sonuç ne olursa olsun ciddi anlamda da bir beklentimiz var. Bu çok önemli. Sadece temsil etmek var. Bunlar da hep merdiven merdiven gelişti zaten.
Tabii.
İşte çok büyük bir beklenti olmama durumu var. Bir de üçüncülüğü beğenmeme durumu var. Öyle şeyler de var.
Güzel bir yere getirdin konuyu. Son 5 dakikada bunun üzerinden gidelim. Programın başında önemli bir şey söylemiştin. Onu biraz açmanı istemiştim. Hani çok göz önünde olmamanın, 1960'larda ve 70'lerde çok göz önünde olmamanın da artılarını olumlu manada hayata geçirdi Cengiz Gönül'ü dedin ki bence çok önemli bir tespittir bu. Çok fazla göz önünde olmayınca, çok fazla akıl vereniniz de olmayınca, belki yıkıcı eleştireniniz de olmayınca siz bir planı daha iyi adım adım adım uygulayabiliyorsunuz. Bir manada bu böyle olmuş. Şimdi bugünden baktığımızda da az önceki cümlene geri döneceğim. Ne diyorsun? Üçüncülüğü de beğenmeme noktasına geldik diyorsun.
Evet.
Geleceğe dair baktığımızda ne görüyorsun? Yani şunu artık geçtiğimiz programlarda da hep vurguladık. Sen de vurguladın, ben de vurgulamaya çalıştım. Ahmet Hoca da vurguladı. Voleybol Türkiye'de kadın olsun, erkek olsun. Evet, kadın kısmı daha parlak, daha albenili, daha başarılı görünüyor ama erkeklerde de gene hakkı teslim ederek söyleyelim. Yükselen bir çizgi göstermiş. Yani yarım asırdır ciddi manada yükselen bir çizgiyle gidiyoruz biz. Voleybolda. Bundan sonraki süreçte yani bir 5 yıl sonra, bir 10 yıl içinde ne görüyorsun? Böyle gideriz inşallah diyebiliyor muyuz? Biz bunun altyapısını artık çok sağlam oturttuk. Böyle gideriz mi diyorsun? Yoksa bazen ihmaller birden hızla belirli kayıpları getirir mi diyorsun?
Şimdi ben mecburen kendi deneyimimden de hareketle şöyle bir cümle kurmak durumdayım.
Son 3 dakikamız sevgili Özkan. Evet, evet, son 3 dakikamız. Evet.
Her branşın kendine göre bir kültür var. Basketbolda da bunu görüyoruz. Voleybolda da bunu görüyoruz. Başka branşlarda da farklı kültürler görüyoruz. Voleybolun kültüründe şu var. Kendilerine göre derken, yani olması gerektiği şekilde, bir plan ve programı gerçekten bütün yıllara yayarak, ciddi anlamda çalışmalar yaparak bugüne geldikleri çok net, açık görünüyor. Hı hı. Mesela ülkemizde düzenlenen kimi Avrupa şampiyonalarında oturup federasyonlar şunu düşünmüşler. Demişler ki, yani biz daha da ileriye gidebilmek adına, yani bir yükseliş var, bir sıçrayış var, bunu nasıl daha ileri taşırız derken, hı hı, hani gerçekten yine istatistiklerden yararlanarak kadınlar voleybolunda mesela bir şey, şampiyona yapılmasının daha uygun olacağını, daha sonra erkeklerde yapılabileceğini, böylece çıtanın yükseltilebileceğini gibi bir takım bir şey.
Yani orada da doğru bir strateji uygulanmış ve sonuç alınmış görünüyor değil mi?
Kesinlikle öyle. Dolayısıyla voleybol kendi içerisinde, hani evet söylüyorum ya, çok ciddi mesela popüler branşların dışında kalması, kendi başına da kalmasını sağlamış. Hı. Ama sahneye çıktığı andan itibaren de, bakın şey var, hemen onu da söyleyeyim. Erkek milli takımımız da dünya 21.'si şu anda, hı, sıralamada. Hı hı. Şimdi erkekler 2.43 uzunluğunda bir fileye hakim olmaya çalışırken kadınlar 2.24. Kendilerine göre hepsinin farklı şeyleri var.
Tabii.
Nasıl söyleyeyim? Koşulları var. Ama
avantaj ve dezavantajları var değil mi? Spor tabiriyle
evet,
söylersin.
Ama şu çok çok net olarak görünüyor. Yani bunun için de çok önemli bir yorum olduğunu zannetmiyorum. Yani hakikaten bir yükseliş var ve bir plan program var. Bakıyorsunuz belki voleybolun dışında kalıyorsunuz. Daha şeyden dolayı, sözüm ona, bir takım popüler branşlardan dolayı neler oluyor diye baktığın zaman ya da neler yapılmış diye hakikaten şaşırıyorsunuz.
Yani dolayısıyla bu ivmenin devam edeceği konusunda iyimsersin değil mi sevgili Özkan?
Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü şey var, bir başka unsur da şu, bence bu bir psikolojik tahlil gibi olacak ama maça çıkan oyuncuların yüz ifadeleri, maçlardan önce her branşta geçerli bu, size bir takım şeyler verir, tiyolar verir. Yani ona ne kadar hazır olup olmadığıyla, özellikle teniste falan.
Biz hep o olumlu ifadeyi görüyoruz diyorsun, takımlarımızda süre
bu
dolduğu için.
Bu en çok sevindiren bu. Yani formasıyla, eşofmanıyla, işte görüntüsüyle, takım olgusuyla, oynadığı oyunla çıkarken, yani bir kafa tutan bir takım var.
O zaman bu gözlemini böyle biraz da ironik bir cümleyle şöyle tamamlayayım. Darısı futbolcularımızın başına, milli futbolcularımızın başına diyelim. Çünkü orada da zaman zaman konuşuyoruz ama çok böyle aşağı doğru inen bir ivme görünüyor maalesef. Sevgili Özkan Pekesen, çok teşekkür ediyorum. Değerli katkıların için. Haftaya yine bir başka konuyla Spor Daima'da birlikte olabilmek ümidiyle sevgili Özkan, sağ ol. Değerli dinleyicilerimiz, Spor Daima bu haftalıkta sizlere veda ediyor. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Safa Aktan, telefon hattında programımızın konuğu Özkan Pekesen ve Spor Daima ekibinin lideri, prodüktör, hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.